Ayrım 6.
14 yaşında ortaokul son sınıfta hiç olmazsa okuyabilelim diye Kuleli Askeri Lisesi'ni kazanmış ve başlamıştım. O yaş sizin mesleğinizle ilgili karar verebileceğiniz bir yaş değildir. O yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri bir araştırma yapsın. Ordudan istifa eden subayların büyük bir çoğunluğunun askeri lise kökenli olduğunu görürler. Subay çıktığınız anda 15 yıl mecburi hizmetiniz vardır. Tazminat ödeyerek de ayrılamazsınız. Sadece bir yabancı ile evlenirseniz istifa etmiş kabul edilirsiniz ve normal tazminatın 4 katını ödersiniz. 1991 Mayıs'ında çok şey öğrendiğim, bünyesinde bulunmaktan gurur duyduğum ve çok iyi anılarımın olduğu üniformamdan ayrıldım. Bunun iki temel nedeni vardı. Birincisi, hayatımla ilgili kararları veremiyor olmam, ikincisi, ordunun sıkı hiyerarşisi içinde yeteneklerimi kullanamıyor olduğumu görmem. Bugün orduda geçirdiğim günlerin bana öğrettiklerini unutmam mümkün değil. O üniformayı 12 yıl giymiş olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ama iyi ki o Şubat sabahı ben kimim, niçin buradayım ve yapmak istediğim bu mu diye düşünmüş ve harekete geçmişim. Hayatınızla ilgili alamadığınız kararlar, aldığınız kararlardan daha etkin bir rol oynar. Bizim sevgili arkadaşımız Bülü, üniversiteden beri ordudan ayrılmayı planlar, 2004'te emekliliği geliyor. Kendinizi başkasının ayakkabılarının içinde hissetmelisiniz, diyorlar. Ya bence daha önemlisi kendinizi gerçekten kendi ayakkabılarınızın içinde hissedebilmeniz ve kendinizi suyun akışına bırakmamanız. Kendiniz ve hayatınızla ilgili kararlar alırken lütfen kendinize sorular sorun ve karar almanız gerektiğine inandığınızda da alın. Başınıza gelen olumsuzlukları da birçok faktörde aramak yerine dürüst olun ve kendinizde arayın. Kararlarınızda bütçenize de bakın. Bütçeniz ne mi? Onu Metin Varol'dan dinleyelim. Sahip olduklarınız kadar özgür bir birey olabilir ve bir yaşamı oluşturabiliriz. 1 milyarımız varsa 1 milyarlık harcama özgürlüğümüz vardır. 30 bin kelime biliyorsak 30 bin kelimeden oluşan cümleler kurabiliriz. Hayallerimiz, bildiklerimiz ve gördüklerimiz kadardır. Çocukluğumuz yoksa çocuk yetiştirme, sevgilimiz yoksa aşkı yaşama özgürlüğümüz yoktur. Başkası tarafından dinlenmiyorsak konuşma, konuşamıyorsak başkasına dinleme yeteneğimizi geliştirme ve birlikte yaşama mutluluğumuz yoktur. Ancak sahip olduklarımızı iletişim süresince paylaşabiliriz. Paylaşmayı bilmeyenlerle birlikte oluyorsak yaşamı paylaşmak gibi bir özgürlüğümüz yoktur. Varol Metin Zerdüş, yaşamak istiyorum dedi. Akademi Plus Yayın Evi, Ankara 2002. Kararlarınızda fikir alın ama özgür olun. Özgürken aldığınız kararlar sonucunda da mutsuz olabilirsiniz. Ama en azından mutsuzluğunuzun koşullarını siz belirlersiniz, başkaları değil. Kim olduğunuz, benlik, alışkanlıklar, sevgi işiniz, olumlu düşünce, hayat, dinlemek, mücadele, iyilik, idealler, hırs, gülümsemek, değer vermek, karar almak, doğallık. Afrika'da kayıp bir şehri arayan arkeologlar şehre bir an önce ulaşmak için acele ederler. Eşyalarını yerliler taşımaktadır. Bir ara yerlilerin anlamsız yere durduklarını görürler. Aceleyle yanlarına giderler ve çabuk olmalarını söylerler. Yerliler cevap vermez ve sessizce beklemeye devam ederler. Batılı arkeologlar telaş içerisindedirler. Arkeologlardan birisi yerlilerden birine niçin beklediklerini sorduğunda yerli, ruhlarımız geride kaldı der. Gerçek yolculuk geriye dönüştür. Ursula Le Guin. 16. kapı. Doğallık üzerine. Kuleli Askeri Lisesi hazırlık sınıfı 1979 yılı 14 yaşındayım. Futbol turnuvası bizim kısım diğer bir takımla oynuyor. Hakem bir pozisyonda taşın üzerinden giden bir topumuza gol vermedi. 2 gol değildi. Biz toplu halde itiraz ettik, bağırıştık ve yenildik. Hep beraber sınıfa gittik. 24 kişilik sınıf, herkes sinirinden ve üzüntüsünden ağlıyor. Ben de oyunculardanım. Etrafıma bir baktım. Bir ben ağlamıyorum. Birkaç kişiyle göz göze geldik. Ben de ağlamaya başladım. Davranışlarımızın ne kadar doğal, ne kadar öğrenilmiş hiç düşündünüz mü? Verdiğiniz tepkilerin, kararlarımızın ne kadar gerçekte bizim? Bir öğrencim anlatmıştı. Kardeşi Türkiye'de bir yeri acıdığında ah derken 6 yaşlarındayken Almanya'ya gitmişler. Bir süre sonra bir acı anında ah demeye başlamış. Belki acılar karşısındaki tepkiler bile tam olarak kendimizin değildir. Bize roller öğretirler ve onları oynarız belki de. Ne dersiniz? Eşinize, çocuğunuza, anne ve babanıza, iş arkadaşlarınıza onların sizin için biricik olduklarını hissettirebilmek. Bunu hissettiriyorsanız gerisi tamamdır. Türkiye'nin en çok dinlenen radyo programlarından biriymiş. Davet ettiler. Katılacağım programdan 15 dakika önce oradaydım. İçeride bir bayan ve erkek spiker yarışma yapıyorlar ve ödüller veriyorlar. Şöyle bir konuşma geçiyor. Hanımefendi, Türkiye'deki istatistiki verileri toplayan kuruluşun ismi. Bilmem ki. Hanımefendi, hani devlette istatistik yapan kuruluş. Bilmem ki, yalnız programınızı izliyor ve çok beğeniyorum. Hala oğlumgil falan da hep dinliyoruz. Hanımefendi, biz de sizleri çok seviyoruz. Sizler için varız. Hele sizin Amasya'nın ayrı bir yeri var, elmalar, misafirperverlik. Bizler de sizi çok seviyoruz. Peki şöyle soralım. Devlette istatistik yapan enstitünün adı. Vallahi bilemeyeceğim. Eh olsun hanımefendi, sizleri çok çok seviyoruz. Lütfen dinlemeye devam ediniz. Biz sizi çok beğeniyoruz. Teveccühünüz, teveccühünüz hanımefendi. Ben stüdyonun dışındayım. Gözlerim dolmak üzere. Program bitti, spikerler dışarı çıktı. Ve erkek spikerin telefonları bağlayan görevliyi ilk sözü şu oldu. Kardeşim, hep davarları bağlıyorsunuz. Kendimizin ne kadar acaba kendimiz? Ne kadarını ise oynuyoruz. Süpermarkette yarım bir elma almak isteyen kişiyle görevli epey tartışmışlar. Müşteri, git müdürüne söyle o zaman demiş. Ben bu elmanın yarısını alacağım. Görevli sinirli müdürün odasına gitmiş. Müdür bey, hayvanın birisi yarım elma almak istiyor. Dönüp arkasına bir bakmış adam orada. Bu beyefendi de diğer yarısını almak istiyor demiş. Etrafınıza bir bakın. Çevrenizdeki insanların yaratılmış tiplemeler olduğunu göreceksiniz. Hollywood'un TV kanallarının yarattığı tiplemeler. Yaş grupları aşağıya doğru indikçe bu standartlaşmanın daha da arttığını göreceksiniz. İngilizce'de tüm lise boyunca çakıp Türkçe'yi İngilizce vurgularla konuşan, aynı beden dilini kullanan, wow tepkileri veren standartlaştırılmış bir grup. Lise boyunca kilolarca okunmuş pirinç yemesine rağmen İngilizceden hep kalan yeğenim geçenlerde para sev etmem gerekiyor dedi. Demek sonradan açılmış, hani keratanın background'ını bilmesem neyse. Globalization denilen şeyin Americanization olduğunu hayretle göreceksiniz. Amerikalı gibi giyinir, Amerikalı gibi yerler ve Amerikalı gibi müzik dinlerlerse bir süre sonra Amerikalı gibi düşünürler ve istediğiniz gibi yönetirsiniz. Etrafınıza bakın, taklit TV yıldızları göreceksiniz. Taklit Tarkan yürüyüşleri, Brad Pitt duruşları, Nicole Kidman gülümsemeleri, Tom Cruise ahlakları. Dünya Kupası'nda Japon milli takımını gördünüz mü? Bir tane çekik gözlü Japon oyuncu yoktu. Hepsi göz kapağı ameliyatı olmuştu. Hepsi sarı, kızıl saçlıydı. Japonlar dünyada kendi kültürüne en bağlı ülke olarak tanınırlardı. Şimdilerde dünyanın en çok intihar eden milleti oldular. Kendileri olmak istemiyorlar. Amerikan propaganda makinesinin yarattığı insanlarla kendileri arasında sıkıştılar. Çok mutsuzlar. Ruhları geride kaldı. Amerika'da basılan benzersiz olmanın kılavuzu kitaplarının milyon satması komikliği gibi. Şimdilerin özgün, eskilerin nev-i şahsına münhasır dedikleri insanlar azalıyor. Kendine özgü, farklı insan. Özgürken aldığınız kararlar sonucunda da mutsuz olabilirsiniz. Ama en azından mutsuzluğunuzun koşullarını siz belirlersiniz, başkaları değil. Ben yönetim ve iletişimle ilgili kendi alanımda yazılmış kitapları okumamaya çalışırım. Sorduklarında okurlarıma, dinleyicilerime öneririm ama özellikle okumamaya çalışırım. Çünkü özgünlüğümü kaybettireceğini düşünürüm. Farklı alanlardaki araştırmalarımı çalıştığım alanlarda kullanırım. Böyle olunca Saint Barnabas mağarasındaki mezarın bulunuşu bana yönetimle ilgili bir fikir sağlar. Bir okurum aynı zamanda bir dinleyicim bana bir mektup yazmış ve benim verdiğim bir semineri aynı örnekler, aynı esprilerle başka bir kişinin verdiğini, kişinin seminer boyunca benim adımı anmadığını yazmış. Sonuna da bir şey eklemiş, bana ders veren bir cümle. Şerif Bey, sizi bir yerlerde dinlediği kesin, bütün cümlelerinizi ve örneklerinizi taklit edebilir ama kişiliğinizi ve yaydığınız enerjiyi taklit edemez. Belki diğer dinleyiciler görmedi ama ben aradaki farkı sizi de dinlediğim için gördüm. Taklit edemeyecekleri tek şey sizsiniz, sizi taklit edemezler. Bana yıllarca seminerlerimden sonra, Anthony Robbins'in Sınırsız Güç kitabını okudunuz mu? Mutlaka öneririz dedi dinleyicilerim. Ben ısrarla okumadım. Kitap motivasyon, aileye verilen değer ve başarı üzerineymiş. Geçenlerde bir öğrencim çok komik bir şey söyledi. Hocam, Anthony Robbins'in karısı boşanmış ve basına yaptığı açıklamada boşanma nedenim eşimin başka kadınları motive etmesidir demiş. İletişimde en önemli adımlardan biridir kendiniz olmak. İki travesti kaza geçirmişler. Biri ötekini çok ince ve işveli bir sesle ''Orkide, orkide'' diye hafif hafif dürtmüş. Bakmış, ses yok. Durum ciddi, gür bir sesle sarsmaya başlamış. ''Nurettin abi, Nurettin abi, eğer birilerini oynuyorsanız çok yorulursunuz. Düşünün, sanki devamlı üzerinizde spotlar var ve rol yapmak zorundasınız. Dermana sarılmadan önce derdi bilmek gerek. Şeyh Edebali Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'e der ki, ''Eğer kendini başkalarıyla kıyaslar durursan ya mutsuz ya da kendini beğenmiş olursun. Çünkü her zaman senden daha iyi ya da daha kötü durumda birileri olacaktır. Kendiniz olun.'' Suyu damağınızda daha fazla hissedersiniz. Duştaki gibi şarkı söyleyin, piknikteki gibi yemek yiyin, çayınızı televizyon karşısındaki gibi höpürdetin, davar olduğunu düşündüklerinize olduğu gibi söyleyin, baş başaymış gibi dans edin, seni seviyorum derken insanların gözüne bakın, kendiniz olun, ruhunuz geride kalmasın. Üretmek. Eski zamanlarda bir kral saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş. Kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacaktı. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyordu. Sonunda bir köylü çıka geldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eliyle kayaya sarıldı ve ıkına sıkına itmeye başladı. Sonunda kanter içinde kaldı ama kayayı da yolun kenarına çekti. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı. Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde. Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir diyordu kral. Köylü bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı. Her engel hayat koşullarımızı daha iyi iyileştirebilecek bir fırsattır. Tanrı bize iki yuvarlak organ verdi. Biri düşünmek, diğeri oturmak için. Başarı hangisini kullandığınıza bağlı. Annie Landers. 17. kapı, üretmek üzerine. Türkiye'ye baktığımda gördüğüm en temel nokta, hiçbiri projeye dönüşmeyen sürüyle fikir. Etrafınıza bakın, ne çok bitmemiş bina göreceksiniz. Bir firma Afrika'ya iki ayakkabı satıcısı göndermiş. Birisi iki gün sonra telefon açmış. Patron, beni niye buraya gönderdiniz ki Allah aşkına? Burada kimse ayakkabı giymiyor. Hemen arkasından diğeri aramış. Patron, burada inanılmaz bir pazar var. Hiç kimsenin ayakkabısı yok. Çabuk bana ayakkabı yollayın. Dikran Masis'le yapılan bir röportajı okumanızı istiyorum. Sene 1979. Bir gün Ziraat Bankası'na para götürdüm. Veznedar sayıyor sayıyor bitmiyor. İçimden para saymanın makinesi olmaz mı dedim. Amerika'da yaşayan kız kardeşim Nadia'ya telefon edip böyle bir makine olup olmadığını araştırmasını istedim. Birkaç gün sonra böyle bir fabrika olduğunu söyleyince hemen Detroit'e uçtum. Fabrikadakilere bizim fersude paraları verdim, makine sayamadı. Bu tür paralar için yeni bir makine geliştiriyoruz ama 300 bin dolar lazım. 100 bin dolar verirseniz yaparız dediler. O tarihte bankada 170 bin dolar param var. Bütün servetim bu para. 100 bin doları hemen verdim. 4 ay sonra bu makine geldi. Adını Akıllı Ayşe koyduk. Hürriyet'te haberi çıkınca ertesi gün Ziraat Bankası'ndan getir şu makineyi görelim dediler. Akıllı Ayşe'yi alıp Ankara'ya gittim. Beni merkezin bodrum katına indirdiler. Dere tepe her yer silme para dolu. Karşımda 7 kişi oturmuş, benim Akıllı Ayşe'nin para saymasını izliyor. Yırtıkları ayırıyor, eksik desteği yakalıyor. Sordular fiyatını. Ben de 1350 dolar dedim. Uçakta İstanbul'a dönerken yanımda bankanın genel müdür yardımcısı ve ekibi vardı. Yüz derlerken Yeşilköy'e indiğimizde rakam 1000 oldu. Bir hafta içinde 35 bin. Akıllı Ayşe sattım ve ilk milyon dolarımı kazandım. Steve Goodyear, termostat ve termometre arasında bir fark vardır der. Termometre sıcaklık ölçer ama yaptığı ölçü ile ilgili hiçbir şey yapmaz. Oysa termostat sıcaklığı ölçmekle kalmaz, ona göre tepki verir. Sıcaklık yüksekse ısıtma işlemine son verir. Sıcaklık düşükse ısıtma işlemini yeniden başlatır. Termometre edilgin, termostat ise etkin bir aygıttır. İkisinin konusunun da ısı olmasına karşın, ısı karşısında yalnızca termostat tepki verir. Goodyear Steve, The Book of Joy. Amerikalı gibi yerler ve Amerikalı gibi müzik dinlerlerse bir süre sonra Amerikalı gibi düşünürler ve istediğiniz gibi yönetirsiniz. Kimi kişiler termometre gibidirler. Kendilerine zarar verecek şeylere bile karışmazlar. Karıştıkları sorun ve zorlukları fark etmenin ötesinde bir şey yapmazlar. Bir çözüm yolu bulmaya çalışmazlar. Yaşamı yalnızca seyrederler. Kendilerini her zaman güçsüz hissederler. Kimi kişiler ise termostat gibidirler. Onlar güçlüklerle karşılaşır karşılaşmaz harekete geçerler. Daima bir çözüm yolunun bulunduğuna inanırlar. Tepki gösterir, kararlar alır, harekete geçerler. Siz hangisiniz acaba? Termometre mi, termostat mı? Ben ülkedeki insanları üzerine beni yıka yazan arabalara benzetiyorum. Hele bazılarımızın üzeri öyle toz tutmuş ki roka ekseniz yetişir. Hatta koca bir ülkenin üzerinde beni yıka yazıyor. Size Mümin Sekman'ın Kişisel Ataleti Yenmek kitabını öneririm. Benim bir bölüme sığdırmaya çalıştıklarımı o bir kitapta ve çok güzel anlatmış. Kitabın temel tezlerinden birisi, hayatta bulunduğumuz konumu yaptıklarımızdan daha çok yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımızla belirleriz. Kısa boylu, zayıf bir genç yanında duran uzun boylu ve iri yarı kuzenine dönerek şöyle der. Ben senin yerinde olsaydım, dünya ağır sıklet boks şampiyonu olurdum. Bunu duyan kuzeni dönerek cevap verir. Seni dünya hafif siklet boks şampiyonu olmaktan alıkoyan ne? Sekman Mümin, Kişisel Ataleti Yenmek, Alfa Yayınları, İstanbul, Ekim 2001. Hayatın ne olduğunu fark etmeye başladığınız yaşlarda artık sizi hayata en çok bağlayan noktalardan birisi kendi ürettiklerinizin sonucunu görmektir. En büyük burukluğu ise üretmediğinizi hissettiğiniz an yaşarsınız. Atılım gücüne sahipseniz kimsenin fark etmediklerini bir araya getirir ve üretirsiniz. Eminim Masis'le birlikte yüz binlerce insan bankalarda sıra bekledi ve söylendi. Yaratıcılık ve atılım gücünü bir araya getiren ise Dikran Masis'ti. Temel 70 yaşındayken 18 yaşında bir kızla evlenmiş. Bunun 10 yıl sonrası da var. İyi düşündün mü demişler. Niye demiş? 28 yaşında kadın, kadın değil dur. Hayatınızın felsefesini üretmek üzerine kurarsanız gerisi gelir. Yani politikacıların istatistik açıklarken yaptığını siz hayatınız için yapabilirsiniz. Önce eğrileri çizin, sonra rakamları yazarsınız. Yoksa hayatınız tuvaletlere ateşli sevişirim, beni ara yazanlara döner. Kaybetmekten korkmadığınızda kazanma şansınız artar. Şimdi üstünüzü bir kontrol edin, üzerinizde toz var mı? Ann Landers'a söylemek istediğim ise şu, bizim millet iki yuvarlığı aynı anda kullanır. Anlamak. Hakim yaşlı çifte sormuş, bunca yıldan sonra niçin ayrılmak istiyorsunuz? Yaşlı kadın cevaplamış, hakim bey, bir ay öncesine kadar aklımda böyle bir şey yoktu. Eşim bana bir mine çiçeği hediye getirdi. Ben de çiçekleri çok severim. Çiçek çok sulanması gereken bir çiçekmiş ve kocam düzenli aralıklarla sulanmadığında öleceğini söyledi. Ben kemik rahatsızlıkları olan bir insanım. Geceleri uykumdan kalkıp çiçeği sulamam gerektiği halde bir gün fark ettim ki kocam bir kez olsun benim ağrıma rağmen gece kalkıp da çiçeği sulamadı. Bunun üzerine ben de bu kadar düşüncesiz bir insanla yaşamamam gerektiğine karar verdim. Hakim kadına hak vermiş ama adettendir diye bir de adama sormuş. Senin söyleyecek bir şeyin var mı? Yaşlı adam cevap vermiş.